Herkese merhaba, ben Yakup. Sıra dışı konuşmaların yeni bir bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Umarım bizi dinleyen herkesin keyfi de sağlığı da yerindedir bu aralar. Hemen bu bölümden söz etmek istiyorum. Neden bu konuyu odağımıza aldığımıza değinmek istiyorum kısaca. Zira bölümün diğer aşamalarına geçmek için bir hayli heyecanlıyım. Öğretmen ağında öğretmenler uzunca bir süredir ders kitaplarında mülteciliğin nasıl ele alındığını çalışıyor. Hatta yakın zamanda bu konuda bir rapor yayınlanacak. Bu rapordan edindiğimiz deneyimden hareketle de okul sıralarında mültecilerin eğitim hakkı nasıl konuşuluyor, mülteciler neler yaşıyor sorularına yanıt arayacağız. Ardından da edebiyatta bu konuya dair nelere rastladığımıza değinmek istiyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere iyi örnekleri olduğu kadar belki daha fazla oranda olumsuz yaklaşımlar da sergilenen bir konu. Bu yüzden de mültecilik ve edebiyat, göçmenlik ve edebiyat odağında bir bölüm gerçekleştireceğiz. Bu iki kavramın ilişkisine odaklanacağız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yazar Müge İplikçi bugün aramızda. Kendisini yazdığı öykü kitaplarından ve romanlardan tanıyor olabilirsiniz. Kitap ve öyküleri Almanca ve İngilizce başta olmak üzere pek çok dile çevrildi. Müge Hanım Akademi'de de yarı zamanlı ders veriyor aynı zamanda ve Medyascope TV'de Zeytin Dalı ve Sabun Köpüğü programlarını hazırlayıp sunmaya devam ediyor. Türkiye PEN Kadın Yazarlar Komitesi Başkanlığı'nı aralıklı olarak 2004, 2005 ve 2007, 2009 yılları arasında yaptığını da belirtmiş olayım. Müge Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Çok fazla detay var böyle ben bilmiyorum çok detay atlamadım umarım ama galiba mikroskoptan ve TRT'de açık radyoda yaptığınız programlardan da söz etmem gerekirdi. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Epeyce yaşanmış biriyim. Dolayısıyla da yaptığım bir sürü şey var. Türkiye insana çok olanaklar sunan bir ülke. Her ne kadar önüne engeller koysa da o engellerden yılmayıp devam etmek gerekiyor. Ben öyle örneklerden biriyim. Dolayısıyla hani bana ne yaparsın diye sorduklarında bunların hepsini bir yana bırakarak ben yazarım kardeşim demeyi tercih ediyorum. Bunca güzel tanıtım için de ayrıca teşekkürler. Bana da tekrardan hatırlattınız.
Şahane. Galiba yazarlık da aslında tüm bu söylenen şeyleri ve pek çok şeyi kapsayan da bir kimlik sanırım. Bu yönüyle bence de yazarlık tek başına bir kimlikler silsilesini oluşturuyor.
Hepsini kapsıyor, öyle söyleyebilirim.
Kesinlikle. Müge Hanım, sıra dışı konuşmalarda okul sıralarında yaşadıklarımızla o sıranın dışına çıktığımızdaki hayatın birbiriyle ilişkisini konuşuyoruz. Bu yüzden podcast'imiz iki bölümden oluşuyor. İlki okul sıralarına döndüğümüz sıradan sorular. İkincisi ise o dönemin biraz dışına çıkıp bugünle olan bağlantısını kurduğumuz sıra dışı sorular şeklinde. Siz de hazırsanız sıradan sorular aşamasına geçebiliriz.
Hazırım.
Şimdi okul yılları hepimiz için irili ufaklı, olumlu olumsuz hikayelerle bezeli. Bazen bunlara dair konuşacak alanı bulamasak da ya da konuşmak istemesek de zihnimizin bir yerlerinde onlara dair şeyler hep vardır. Bunu biliriz. Siz nasıl bir öğrenciydiniz Müge Hanım? O dönemleri düşündüğünüzde nasıl bir eğitim hayatı geçirdiniz? O dönemlere dair neler hatırlıyorsunuz?
Valla epey zaman oldu öyle söyleyeyim ama nasıl bir eğitim hayatı geçirdim? Bence çok güzel bir eğitim hayatıydı. Çünkü hiçbir zaman aşırı çalışkan olmak gibisinden bir derdim olmadı. Özellikle de ortaokul ve lise çağlarımda. Arkadaşlarımla olmayı, onlarla eğlenmeyi, hayatın derinliklerine dalmayı her zaman ön plana çıkarmaya çalıştım. Ve bakıldığında aslında ben çok şanslı bir insan olarak Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ve geçmişe baktığım zaman iyi ki de orada olmuşum dediğim bir süreç. Hazırlık da dahil olmak üzere 7 yılımı orada geçirdim. Bence harcanmış bir süreç değil. Çünkü çok güzel dostluklar elde ettim. Çok güzel kitaplar okudum ve iyi hocalarla bu 7 yılı tamamladım diye düşünüyorum. Elbette tabii ki zorlu bir süreçti. 80'lerdi o dönem Türkiye'de. Ama genel olarak bakıldığında tırnak içinde steril bir eğitim aldığımı, avantajları ve dezavantajları da bunu söylüyorum tabii, ifade edebilirim. Kısacası böyle.
Siz de söz ettiniz, o dönemler özellikle yazan çizen insanlar için okul dönemlerindeki anılar daha doğrusu önemlidir. Çünkü edebiyata ve okumaya dair hevesin ve çabanın ilk başladığı zamanlar genelde o dönemler oluyor. Tabii bazen tam tersi örneklere de rastlıyoruz. Yani kişi yazma hevesinden de o dönemlerde uzaklaşabiliyor. Şunu merak ediyorum, sizi edebiyatla tanıştıran bir yer miydi okul sıraları? Daha spesifik sorayım, bir anınız var mı o dönemden aklınızda kalan?
Vallahi burada tabii ki İngilizce hocam, ortaokuldaki ve lise 1'deki İngilizce hocam, rahmetli sevgili Pesen Şentürker'i anmak istiyorum bir kez daha. Her daim andığım bir isimdir. Çünkü o dönemde ağzı çok laf yapan bir genç insandım ve illaki hukukçu olmak ve işte Türkiye'de adaleti, eşitliği ve özgürlüğü sağlayıcılardan biri olmak gibi bir derdim vardı. Bir gün beni bir kenara çağırdı, teneffüste bak dedi ki kendisinin eşi de hukukçudur, çok iyi bir hukukçudur. Türkiye'nin öyle söyleyebilirim. Eğer avukat olursan seninle bir daha konuşmam. Ona göre kendini toparla. Sen yazar olacaksın. Yazar olmak için doğmuşsun dedi. Bu tabii yani işte 15-16 yaşındaki bir insan için nasıl bir etki sağlayabilir bilmiyorum ama tabii o yaşlarda daha farklı bir şey, bir tını yaratıyor. Daha sonra bir defterimde, çok ilginç bir insandı Pesen Hoca. Defterimde karaladığım 3-4 cümle bir şeyi görmüş. Çünkü notlar alırdı, imzalar atardı defterimize, nasıl bir hayat sürüyoruz ona bakardı o defterleri izleyerek. O 3-4 cümleyi Kadıköy'deki çarşı için anlattığım 3-4 cümleyi kendi not defterine not etmiş. Ve gittiği her sınıfında bakın bunu Müge İplikçi yazmış diye okumuş. Sonra bizim sınıfa da okudu tabii. Ve ben orada tabii havalara girdim. Vay anasını, acaba yazar mı oluyorum gibisinden. Çok etkilemiştir. Gerçekten öyle böyle değil. Gittiğim bütün okul konuşmalarında genç arkadaşlarıma, öğrencilere iyi öğretmenlerinizi takip edin gençler dememin temel nedeni de budur. Bir öğretmenin öğrencilerin hayatında nasıl etki yaratabileceğinin en önemli tanıklarından biriyim bizzat. Ve tabii yani o güzel, tamam, o zamanı hatırlıyorsunuz. Çarşı içi Kadıköy, ne zaman oralardan geçsem o şiir ya da neyse o, onu düşünüyorum, kafamdan geçiriyorum. Ama yazar olma fikri lise sonda daha çok kendini gösterdi ve kendimi bilerek edebiyatın kollarına attım bu ülkede. Ve İngiliz dili edebiyatı okudum İstanbul Üniversitesi. Ya pişman değilim tabii ki. Yani edebiyat okuduğuma pişman değilim. İngiliz dili edebiyatı okuduğuma hiç pişman değilim. Ama o dönemde tabii Amerikan edebiyatı, İrlanda edebiyatı okuma şansım olmuştu. Lisede de bunun şansını bulmuştum. İyi bir temel sağladığını düşünüyorum açıkçası. Ve uzun yıllar ben işte anarşi edebiyatı dendiğinde İrlanda edebiyatına baktım. Beckett'e baktım, Joyce'a baktım. Oradaki o varoluş mücadelesini büyük bir heyecanla takip ettim. Amerikan edebiyatını öykü dili bağlamında takip etmek apayrı bir heyecandı. Romanın temellerini İngiliz edebiyatında bulmaya çalışmak apayrı bir serüvendi. Şimdi baktığımda iyi ki okumuşum diyorum. Tabii o yıllarda okurken birazcık şikayetçiydim. Onu ifade etmem lazım. Çünkü YÖK'ün vize yöntemi hakikaten inanılmazdı ve bir edebiyat öğrencisini fazlasıyla hayal kırıklığına uğratacak cinstendi.
Vallahi çok güzel hikayeler. Bir yandan sevgili öğretmeninizi biz de analım. Gerçekten o hikayenin bir parçası olmak da galiba dönüp baktığınızda çok keyifli bir anı olarak, çok keyifli bir hatıra olarak zihninizde duruyordur. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim ben de. Müge Hanım, birçok toplumsal konuyu kitaplarınıza konu olarak alıyorsunuz. Yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara ve gençlere yönelik de kitaplarınız, yazılarınız mevcut. Kendi eğitim hayatınızın şu anki edebiyat anlayışınıza, yazdığınız konulara etkisini nasıl tanımlıyorsunuz siz?
Az önce de ifade ettiğim gibi lisede okuduğumuz, hatta ortaokulda okuduğumuz, mesela biz İnci'yi ortaokulda okuduk ve daha sonra karşımıza çıkan yazarları düşündüğümde, demin de yine ifade ettiğim üzere steril, korumacı, korunaklı bir okul ve eğitim alanından geçerken şunu fark ettim o kitapları okuduğumuzda ve tartıştığımızda. Dünyada sayısız dert var. İnsan olmak demek sadece kendi alanın içerisinde hapsolup kendini bir halt sanmak değil, başkalarının dertlerine bakabilmek, görebilmek ve aslında yaşamın temel unsurunun paylaşabilmek, empati kurabilmek ya da kuramamak olduğunu o kitapların gösterdiği şekillerde bulmuş olduğumu ifade edebilirim. Yani ve işte gene bunları bulduğumda yaşım 14-15'ti. Ben de öyle bir heyecanın yaratılmasına yol açan edebiyattır. Başka bir şey değil. Ve işte o kitaplar sayesinde aslında ben edebiyat okumalıyım, edebiyatçı olmalıyım. Çünkü bu bana yetmiyor. Bu bana sunulmuş olan standart hayat tipinin ötesine geçmeliyim düşüncesini de orada bulduğumu ifade edebilirim. Ve sonrasında yazdığım kitaplarda da aslında hep bunun arayışı içerisinde olduğumun farkına vardım. Yazılan eleştiriler vesaireleri de düşünecek olursak. Örneğin kadın, örneğin çocuk ve gençler. Toplumun en zayıf halkaları ve o zayıf halkaları incelediğim zaman bu toplumun içinde bulunduğu keşmekeşi de çok net bir biçimde görebildiğimi fark ettim. Öyle diyebilirim size. Ama bu gerçekten o günlerden karıldı.
Ya galiba bu meseleleri o dönemlerde rastlamak, bu meseleleri o dönemlerde kişinin gündeminde önemli bir yer edinecek şekilde benimsemesi çok değerli. Bugünün eğitiminde ya da edebiyat anlayışında ya da okullarda öğretilen edebiyatın buna hizmet edip etmediğini bilmiyorum. Gerçi programın ilerleyen aşamasında ikinci bölümde buna dair de konuşacağız ama dileyelim herkes sizin gibi o ilk zamanlarda, ilk gençlik dönemlerinde bu ve benzeri meselelerle biraz daha haşır neşir olabilecek fırsatı bulsun ve bahsettiğiniz ölçekte kitaplarla tanışabilsin, onların etkisiyle hayatını şekillendirebilsin. Şimdi sıra dışı sorulara geçelim Müge Hanım. Burada biraz daha ciddi ve biraz daha can alıcı sorulara odaklanacağız. Şimdi sizin bir romanınız var. İsmi Kömür Karası Çocuk. Malili bir çocuğun hikayesini anlatıyorsunuz. Göçmen bir çocuk. Çokça baskı yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 2021'de 10. baskısını yaptı. Çokça okurla buluştu bu kitap. Bu eserin hikayesinden bahseder misiniz? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir yazma serüveni vardı? Biraz onları duyalım sizden.
Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye geldiği dönemde aklımda oluşan bir fikirdi bu. Özellikle çocuklara yazmayı hedeflediğim bir şeydi. Çünkü büyüklerden bu anlamda çok sıkılmıştım. Hep aynı şeyleri söylüyorlardı çünkü. Aynı şeyler zaten edebiyatın konusu olur ama farklılığı işaret etmesiyle ünlüdür edebiyat, öyle söyleyeyim size. Kömür Karası Çocuk, buradaki baba figürü, Londra'ya fuara giderken uçakta yanıma Kenyalı bir baba oturdu. Ve ben işte 4-4,5 saat nasıl geçecek diye karalar bağlamışken, bu Kenyalı baba bana kendi evinden, çocuklarından, Londra'da ne yaptığından, bugünlere nasıl geldiğinden, onları nasıl özlediğinden. Ya uzun uzun bahsetti. O kadar doluymuş ki. Ve ben de onu büyük bir hayretle ve ya bu 4,5 saat yetmeyecek bana galiba diyerek dinledim. Cep telefonundan fotoğraflar gösterdi. Oğlunu ve kızını anlattı. Uzun uzun evini anlattı. Evinin bahçesini anlattı vesaire. Ve indiğimde Kömür Karası Çocuğun zaten çerçevesi belli olmuştu. Havaalanına vardığımızda, öyle söyleyeyim size. Ve hemen döner dönmez oturdum, bu kitabın notlarını almaya başladım. Ve Salif'in tabii ki kendi varlığının orada bir çocuk kahraman olarak olmazsa olmaz olduğunu biliyordum. Onu oraya yerleştirdim ve onu Kenya'dan alıp Mali'ye taşıdım. Biraz Mali çalıştım, biraz göçmenlik üzerine çalıştım. Göçmenlik konusunda da benim çok eski öğrencim olan, şimdilerde hakikaten kendisinin akademisyenliğiyle çok gurur duyduğum ve göç üzerine ve göçmenler üzerine çalışan Doğuş Şimşek'ten destek aldım. Ya bak Doğuş, ben burada böyle söylüyorum ama doğru mu söylüyorum gibisinden, literatürü doğru mu kullanıyorum gibisinden destekler aldım. Müzik konusunda da sevgili Müjgan Özçay'dan ve Iris Şentürker'den. Iris aynı zamanda Pesen Hoca'nın kızıdır ve gerçekten ülkemizin gurur kaynağı müzisyenlerindendir ikisi de. Müzik üzerine birkaç ders aldım diyebilirim. Joseph Haydn'ın Sürpriz Senfonisi geçer metnin içerisinde. Onu bir hayli çalıştırdılar bana, sağ olsunlar. Zaten öte tarafta Salif Keita hayranı olan biri olarak kahramanıma Salif koymamın nedeni de odur. Ama bir diğer özelliği de işte onun farklı bir yanı vardır. Onu da oraya taşımak istedim. Siyah dünyanın içerisinde beyaz olmak da aslında çok ciddi bir sıkıntıdır. Yani nerede farklıysanız orada bu sıkıntıyı yaşarsınız demek isteyerek böyle bir çifte kavrulmuşluk yaratmaya çalıştım Kömür Karası Çocuk'ta. Fena da olmadı. Huban Korman da çok güzel desenledi ve bizim Kömür Karası Çocuk kısa bir sürede benden kurtuldu ve özgürleşti, okurla buluştu diyebilirim.
Biz dinleyenleri de hatırlatalım. Kömür Karası Çocuk gerçekten çok değerli de bir kitap. Çizimler de şahane. Mutlaka eğer okumayanlar varsa edinsinler. Şeyi merak ediyorum Müge Hanım. Bir söyleşinizde Kömür Karası Çocuğun ortaya çıkışından söz ederken İstanbul'daki Afrikalıların yaşadıklarından çokça esinlendim demişsiniz. Bu aynı zamanda zorlayan bir durum da değil mi ya? Yani Fatih Aksaray'daki işte herhangi bir sokakta kurguya dahil ettiğiniz bir meseleye tanıklık edebilirsiniz. Ya da işte Taksim'deki herhangi bir sokakta kurmacaya dahil ettiğiniz meseleyi tanıklık edebilirsiniz. Duygusal olarak zorlandığınız bir durum da olmadı mı? Yani bu süreci, bu durumu kurgularken zorlanmadınız
kesinlikle
mı?
Özellikle büyükleri anlatırken ve o büyüklerin yaşadığı ön yargıları aktarmaya çalışırken çok zorlandım. Çünkü gerçekten o ön yargıyı aşabilmek için ömürler geçmesi gerekiyor ve o anlamda ve elbette insanlığımızdan utanmamız gereken koşulları aktarırken ve bunları çocuklara aktarmaya çalışırken ya bakın gençler biz bu kadar da rezil büyüklerizi kibar bir biçimde, nazik bir biçimde söylemeye çalışırken çok zorlandım. Mümkün olduğunca yumuşak geçişler yapmak zorunda kaldım. Çünkü onların çocuk dünyasını zedelememem gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumun olduğunu düşünüyorum. Genç okura hitap etme konusu. Ama gerçekten bunları yumuşatmaya çalışmak beni çok zorladı. Yani ciddi bir insanlık dramı var orada ve siz birazcık mesafe koyarak anlatmak durumunda olduğunuz bir konuyla haşır neşirsiniz. Ama anladıklarını düşünüyorum. Çünkü buluşmalarımızda bunları anladıklarına dair ipuçları verdiler bana genç okulda.
Ne güzel ya, bu arada sormayı planladığım şeylerden sapıyorum ama sormadan da edemeyeceğim. Yani konuşmak istiyorum çünkü bu son söylediğiniz şey bana biraz şeyi çağrıştı. Özellikle haber dilinde bunu çok görüyoruz. Bir dönem, yılını tam hatırlamıyorum, Suriyeli bir çocuk şöyle haber olmuştu. Kurnaz Suriyeli çocuk işte Starbucks'ta yer göstererek para kazanıyor. Kurnaz Suriyeli çocuk işte kısa yoldan köşeyi dönüyor falan filan gibi haberler dolaşıyordu. Sürekli böyle damgalar cinsten. Çocuğun adı hiçbir yerde geçmiyor. Çocuğun ismi Arif'ti. Böyle gazetelerden biri çok uzunca bir süre sonra, üstelik nitelikli işler yapan internet gazetelerinden biri bunu yazmıştı. Pek çok şeye bakmıştım o dönem, habere bakmıştım. Hiçbirinde çocuğun adı sanı yok. İşte Kurnaz Suriyeli çocuk, Kurnaz Suriyeli çocuk diye böyle dillendiriliyor. Sanki haber dilimizde de çocukların hassasiyetini, o kırılgan halini, durumu çok gözetmiyoruz. Kaldı ki edebiyatta bunun bambaşka bir sorumluluğu var yazara.
Kesinlikle. Yani özellikle genç okura yazarken bunun sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor. Yani didaktik olmaktan nasıl kaçınmak gerekiyorsa onları belli bir şefkat mesafesine taşıyıp oradan konuyu anlatmak gerekiyor ki sonuç alınabilsin. Ve mümkün olduğunca nötr bir tarzla aktarmak. Çünkü tersi sonuçlar da yaratabilirsiniz orada. Sadece olup biteni görsünler. Benim temel arzum buydu. Ve işte Suriye'den bahsetmememin temel nedeni de buydu zaten. Göç aslında evrensel bir sorunu insanlığın 21. yüzyılda ve dünyanın neresine giderseniz gidin bununla karşılaşacaksınız gençler. Kemerlerinizi bağlayın demekti bu.
Şimdi göçmenlik yeni de bir kavram değil. İnsanlık tarihi kadar aslında eski bir meseleden bahsediyoruz. Çeşitli zamanlarda bunun adlandırılması farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Fakat yakın zamanda adına göçmen krizi denen bir durumla karşı karşıyayız. Gittikçe kutuplaşan toplumlar, hayatın her alanına sirayet eden birçok toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Bu yaşadığımız sürece bir kriz demek, daha doğrusu bunu bir kriz unsuru olarak görmek ne kadar doğrudur? Sizin özellikle edebiyatçı kimliğinizle bunu nasıl yanıtlayacağınızı merak ediyorum. Sizce edebiyat böyle bir meseleyi anlatırken konunun neresinde olmalı, bu meseleyi nasıl ele almalı?
Evet, öncelikle söylediğinize katılıyorum. Göç ya da göçmenlik, modernizmin aslında karşımıza çıkardığı, yani yara olarak karşımıza çıkardığı bir kavram. Ve insan var olduğu müddetçe de aslında tarihin, işte o tarihi de tırnak içinde kullanalım, karşımızda var ettiği bir gerçek. Ama 21. yüzyıla bakıldığında sizin kriz dediğiniz şeye katılmamak mümkün değil. Çünkü kanaatimce göç sosyolojik bir olgu olarak karşımızda duruyor. Çok net. Hepimiz onu görüyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Ama sorun siyasal olarak çözüm sağlanamaması ve sağlanmak istenmeyişinde aslında kendini gösteriyor. Neyin ne yapılacağını bilmemize karşın bizler diyelim ki halk olarak, yazarlar olarak bilmemize karşın hükümetlerin bu konuda almadıkları, almak istemedikleri önlemler sonucunda insanlar bu yolculuklarında telef oluyorlar. Ve telef olmakla da kalmıyorlar, mağdur bırakılıyorlar, aşağılanıyorlar, yok sayılıyorlar, olmadık şeyler. İşte kriz noktası da zaten bence benim cephemden bakıldığında burada kendini gösteriyor. Çözümsüzmüş gibi yapılıyor ve çözümün hani insanlarda olacağı biçiminde bir yansıtılma yapılıyor. Hayır, orada yapılması gereken başka şeyler var. Yani siyasal olarak çözülmesi gereken şeyleri siz insanların çözümüne bırakamazsınız. Bıraktığınız zaman bu karmaşalar ortaya çıkıyor işte ve insan hakları ihlali ortaya çıkıyor. Ha, edebiyat burada nasıl kendini gösterecek? Edebiyatın tarihten farklı olduğu bir şey var. Çok çok çok çok sevdiğim bir yanı var onun. İnsanı anlatması. Yani benim burada Salife anlatmam gibi. Babamın ardından diye yetişkinlere yazdığım ve kendi aslında hayat tecrübemden, ailemden öğrendiğim bir hikaye bu. Batı Trakya'dan İstanbul'a gelen bir yolculuğu anlatıyorum orada da. İnsanı anlatmak. İnsanı anlattığınız zaman, insanın yaşadığını anlattığınız zaman oradaki sahiciliği de yakalamanız mümkün. Yoksa tarih ne der? Madde madde madde. İşte politikalar ne der? Şunu yap, bunu yap. Bu değil. Yani işte bugün dünyanın yaşadığı savaş, işte birileri ölüyor, birileri bir şeyler yapıyor değil. Gerçekten orada aileler parçalanıyor, gerçekten genç insanlar yok oluyorlar. Bunu insanlara aktarmak için de edebiyat inanılmaz bir köprü idi benim için. Hala da öyle, herhalde ölünceye kadar da öyle olacak. Çok sahici buluyorum edebiyatı bu anlamda. Çok doğru bir yerde görüyorum varlığını. Çünkü kimsenin, genel geçer söylemlerin anlamında söylüyorum, kimsenin görmediği şeyleri yakalıyor ve bize aktarıyor. Ve orada aslında tam da kalbimize dokunan şey var. Dokunması gerekli olan şey var. Bizi biz yapacak olan bir şey var. Bizi evet ya gerçekten burada çok büyük bir hata var dedirtecek bir noktada duruyor edebiyatın gösterdikleri.
Tam da söylediğiniz yerden devam edelim. Edebiyat dediğiniz gibi bazen dile gelmeyenleri, dile gelse de pek kulak verilmeyenleri dikkat kesilmemizi sağlıyor. Bazen sokakta bağırarak ya da herhangi bir meydanda elinizde dövizle, sloganlar atarak söylemek istediğiniz şeyleri sessiz, sakin ve söylemek istediğini duru bir halde yaparak edebiyatla başka ortamlara aynı etki, belki de daha büyük bir etkiyle gerçekleştirebiliyorsunuz yapmak istediklerinizi. Ben de edebiyatın bu yönünün çok kudretli ve ulvi olduğunu düşünenlerdenim. Çoğu mevzuyu başka bir boyutuyla görüyoruz. Ona başka şekilde bakabiliyoruz edebiyatın gücü sayesinde. Toplumdaki oldukça kutuplaşmış mevzular da buna dahil tabii ki. Aynı mülteciler meselesinde olduğu gibi örneğin ya da işte savaş mevzusunda olduğu gibi. Bu yönüyle edebiyat aslında eğitim hayatımız için de çok değerli. Direkt sorayım, nasıl bir edebiyat eğitimi sizce? Öğretmenler ve eğitimciler edebiyat çalışmalarında neleri gözetmeli, neleri dönüştürmeli?
Vallahi öğretmenlere çok iş düşüyor. Bir kere bu kadar iş düşmemesi gerekiyor bence. Yani onu teslim etmek lazım. Yani ben de öğretmenlikten gelen biri olduğum için yani bir sınıfta ne yapabilirsiniz? Ama şu söylenilebilir belki. Hani ne bileyim dışarıdan konuşması kolay diyelim yazar olarak. Şimdi en büyük derdimiz ezber ya. Evet. Yani bunu aşalım diyoruz. Ama ben bir başka noktanın daha çok elzem olduğunu ve sinyal verdiğini düşünüyorum. Yani bunun için ta Tanzimat'a kadar bile gidebiliriz. Düşüncenin kendisinin varlığı. Düşünebilmekten korkmamak evet çok önemli. Ama düşünebilme yetisinin varlığını o sınıfta dolaştırabilmek de çok önemli. Düşüncenin düşüncesini yapmak değil, düşüncenin varlığını hissettirmek. Yani ondaki yaratıcılığı, ondaki farklılığı, ondaki sinir edici yanı göze alıp bunu dolaştırabilmek çok önemli. Çünkü bizim kanaatimce toplumdaki en büyük eksiğimiz bu. Yani bakın ezber dedim evet ama düşünüyorum diyen insan tipinde de sıkıntımız var. Çünkü aslında düşünmüyor. Sadece kalıplaşmış düşünceleri yeniden üretiyor. Biz buna düşüncenin düşüncesi diyoruz. Bunlardan da çok sıkıldım mesela. Bu bir genç insanı bence ayağından prangalamanın başka bir yöntemi. Yani bunlar düşünülmüş, yapılmış. Sen şimdi bunları bir de sen düşün bakalım. Hayır, bu düşünce değil ki. Bu düşüncenin özgünlüğü değil ki. Onun kendi düşünce felsefesini yaratmasına şans tanımak çok önemli. Bu tabii birey olmaya kadar giden bir şey. Belki öğretmen arkadaşlarımdan bunu yapmalarını isteyebilirim. Sevmedikleri fikirlerle karşılaşabilirler. Karşılaşsınlar. Oralarda karşılaşılınca bu fikirlerle daha sonra mecliste karşılaşmaktan çok daha hayırlı bir iş yapıyoruz. Yani evet, orada bu fikirler dönüştürülebilir. Orada bu fikirler farklı farklı noktalarda farklı renklere büründürülebilir. O renk aksını görebilmek, o renk cümbüşünü görebilmek için sevmediğimiz düşünceleri de duymak çok önemli. Dinlemesini bilen bir toplum değiliz. Halbuki dinleyerek o kadar çok şey öğrenilir ki. Bir bunu fark edebilsek bir diğer yandan da çok önemli şeyler kat edebiliriz gibi geliyor bana. Hem düşünmeyi başarabilmek hem de dinlemeyi başarabilmek. Çok şey öğretir insana. Çok şey.
Vallahi çok teşekkürler. Çok güzel şeyler söylediniz. Belki bu konu özelinde değil ama yakın zamanda duyunca böyle ben de çok şeydim yani, ya bu hiç aklıma gelmemişti gibisinden bir düşünceye kapıldım. Ayfer Ertunç konuk olduğu bir programda söylüyordu. Edebiyatın geçmişten bugüne doğru değil, bugünden geçmişe doğru anlatılması gerektiğini söylemişti. Hep böyle bir tedrisattan geçtiğimiz için açıkçası dediğim gibi hiç aklıma gelmemişti yani nasıl olur böyle bir şey diye. Aslında gerçekten de öyle yani, günceli bugünü yakalayamadıktan sonra geçmişle ilişki kurmak, onu okumak ve anlamaya çalışmak pek de fayda sağlamıyor sanki.
Evet, tabii bir de o derdimiz var. Şimdiki zamana odaklanamamak. Şimdiki zaman en büyük devrimin yapılabileceği zaman. Ve katılıyorum, şimdiki zamanın konularından geçmişe gidebilirsiniz ve harikulade de bir gidiş olur. Harikulade bir yolculuk olur. Ve hiçbir şey de kaçırmış olmazsınız. Şimdiki zaman, bu geçmiş zamana takılmış olmanın ağırlığını da üzerimizden kaldırır. Yaralarını da. Öyle diyebilirim size.
Geçmiş zamana takılmak biraz huyumuz galiba toplum olarak da.
Evet. Maalesef.
Müge Hanım, yavaştan bölümün sonuna geldik. Son olarak söylemek ya da eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sormak isterim. Sonrasında üzülerek de olsa kapanışa geçmem gerekiyor.
Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Kömür karısı çocuğa böyle bir kıymet verdiğiniz için. Yazarken bu biçimde algılanabileceğini düşünmeden yazdığım bir kitapta Kömür Karısı Çocuk. Ama şimdi mesela şu konuşmamızdan sonra iyi ki yazmışım diyorum. Ve okuyan tüm genç arkadaşlarıma ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette sizlere de.
Birçok teşekkür ederiz. Hem bizi kırmayıp programa konuk olduğunuz için hem de Kömür Karası Çocuk gibi bir kitabı bizlerle buluşturduğunuz için. Çok güzel bir bölüm oldu. Önemli noktalara değindiniz ve bize edebiyata dair konuşma fırsatı da verdiniz. Bunun için de ayrıca teşekkürler. Dilerim bu bölümü dinleyenler de konuştuklarımızdan memnun olur ve merak ettiklerine yanıt bulabilir. Ben Yakup, sıra dışı konuşmaların bu bölümünde yazar Müge İplikçi konuğumdu ve mültecilik ve edebiyat konulu bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.